Herkese merhabalar. Eda ve Mert'le Final Set'ine hoş geldiniz. Mert hoş geldin.
Hoş bulduk. Selamlar herkese.
Arkadaşlar artık sezonu kapatıyoruz. ATP finallerinde dün akşam sonuçlandı. Biz bu programı pazartesi akşam çekiyoruz. Salı sabah itibariyle yayında olacak. Biliyorsunuz ATP'nin sezon sonu şampiyonası oynandı. Ve orada hemen baştan bir söyleyelim. Şampiyon Novak Djokovic oldu. Finalde Casper Ruud'la karşılaştılar. 7-5, 6-3'lük iki setle mağlup etti Ruud'u. Ve ATP sezon sonu şampiyonalarındaki 6. şampiyonluğunu kazandı. Şimdi ben birkaç tane istatistik bilgiyi vereyim. Sonra zaten şeyi paylaşacağız. Tabloyu arkadaşlar ekrana getireceğim. Bir gruplara, grupların nasıl dağılımına, oradan kim çıktı, neler oynandı. Onların üstünden yavaş yavaş şöyle bir turnuvayı bakacağız. Çünkü zaten aslında konumuz bu. Sezonda bitti ATP açısından. Bunu konuşup kapatacağız. Şimdi Novak Djokovic 6. defa bu kupayı kazandı arkadaşlar. En çok kupa kazananlarda Roger Federer bulunuyordu 6 defa. Şimdi onunla hem durumunu eşitledi hem 35 yaş ikinci en yaşlı oyuncu Arthur Ashe'den bu yana. Ve şöyle de bir şey var. Gerçekten hiç mağlubiyeti yok. Ve en yüksek para ödülünü de kazanmış oldu. 4.740.000 Amerikan dolarını da aldı. Gerçekten hatırlayacaksınız. Sene başında biz burada Avustralya açığa katılabiliyor mu, ne oluyor falan derken böyle bir kabus gibi bir başlangıç yapmıştı. Ama mutlu bitirdi. Mutlu, paralı, kendine güvenli, moralli bitirdi.
İki tane slam kazanma parası Eda. İki tane slam kazanman lazım o parayı kazanabilmek için.
Aynen ve şey yaptı yani, biliyorsunuz.
Yaklaşık.
Yaklaşık. Zaten Avustralya'ya, Amerika'ya katılamamıştı. Puanı bir kenara bırakırsak ki buradan da 1500 puan aldı, yani az uz değil. Gerçekten güzel para. Bir de zaten 5. sıraya yükseldi. Sezonu 5. sırada kapattı. Dediğim gibi yani kötü kabus başlangıcını çok iyiye çevirdi. 2015'te en son şampiyon olmuştu. Ve Casper Ruud da iyi bir sezon geçirdi ama şimdi Casper Ruud'a girmeyeceğim. Şuradan ben Mert'ciğim istersen o şeyi bir ekran paylaşımıyla tabloyu getireyim. Bir önce bir görelim arkadaşlar. Şimdi şunu bir paylaşıyorum. Görüyoruz değil mi? Sen görüyorsun Mert. Çünkü görüyorum. Sen görüyorsan evet. Şimdi sen görüyorsun. Şunu biraz büyüteyim.
Sen onu yaparken ben de şunu söyleyeyim. Yani Novak Djokovic 5. bitirdi sezonu ve bunu tabii Avustralya açığı oynamadan, Amerika açığı oynamadan, Wimbledon'da kazanmasına rağmen puanları sayılmadan ve 4 tane de ATP 1000 turnuvası kaçırarak Toronto, Cincinnati ve Miami ve Indian Wells bu turnuvaları oynayamadı.
Amerika'ya giremedi.
Evet ve haliyle yani bu bütün bunları oynamamasına rağmen seneyi 5. bitirmesi inanılır gibi değil. Bravo. Yani hakikaten kötü başladı sezonu. Rüya gibi bitirdi.
Evet, yani şimdi sen de çok iyi bir noktaya temas etmiştin ben bu ekran paylaşımını yaparken. Dedin ki yani Wimbledon puanları da sayılmadı Djokovic'in. 2 tane Grand Slam'e katılmadı. 4 Masters'ı kaçırdı. Buna rağmen 2000 puan gerisinde Carlos Alcaraz'ın ve şimdi buradaki tabii şampiyonluğuyla 5. sıraya da çıktı. Yani gerçekten kabus başlangıcı, iyiye dönüştürdü. Cebini de iyi doldurdu. Hak etti. Şimdi ben de tam işte arkadaşlar burada biraz hem gruplara bir bakacağız. O yüzden biraz büyütüyorum. Parça parça bakalım diye. Aynı WTA finallerindeki gibi burada da ilk 8 oyuncu. Biliyorsunuz Carlos Alcaraz abdominde bir sakatlığı olduğu için çekildi, gelemedi. Burada bir numaralı seri başı Rafael Nadal gelmişti. İki Tsitsipas. Bunlar iki grup. Yeşil grup, kırmızı grup olarak ayrıldılar. Yeşil grup Rafael Nadal, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime ve Taylor Fritz. Kırmızı grup Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrei Rublev, Novak Djokovic. Aynı grup mantığı. Her grup kendi içinde maçları yapıyorlar. Şimdi şuradan skorları göreceksiniz. Zaten tabloda da aslında yazıyor. Bu gruplardan birinci ve ikinci çıkanlar karşıki grubun çaprazlamasında birinci ve ikincileriyle oynuyorlar. Bunlar yarı final, buradan çıkanlar da final oynuyor. Şimdi burada göreceksiniz, bu tablodan bakmak daha aslında kolay ve biraz daha eğlenceli şu alttaki şeyden dolayı. Rafael Nadal, Casper Ruud'u geçti burada win. Felix Auger-Aliassime ve Taylor Fritz'e yenildi. Casper Ruud, Rafael Nadal'a kaybetti. Ve hem iki maçını da kazanarak gruptan çıkmıştı. Felix'i ve Taylor Fritz'i yendi. Felix'in bir galibiyeti, iki mağlubiyeti var. Nadal'ı yendi. Casper Ruud'a ve Taylor Fritz'e yenildi. Ve bu grubun tabii ikinci çıkanı Taylor Fritz. Gerçekten aslında başarılı. Şimdi onu da sana soracağım. Mert, Rafael Nadal'ı geçti, Felix'i geçti ve Taylor, Casper Ruud'a yenilmişti. Yani şurada da zaten aslında skorları görebiliyoruz. Bunun üstünden de bakarız. Yani yeşil grup buradan Casper Ruud ve Taylor Fritz olarak ilk iki bu şekilde çıkmaya hak kazanmıştı. Şimdi burada tabii güzel maçlar var ama biz turnuvayı artık hani maç maç üzerinden değil ama genel bir performans değerlendirmesi açısından şey yapacağız. Ben hatırlarsan sana geçen bu Roland Garros zamanı da Amerika Açık zamanı da hep aynı soru soruyordum. Şimdi gerçi kafamda daha iyi oturdu ama belki bizi bu ilk sefer izleyen izleyicilere de denk gelecek. Şimdi ben mesela burada Casper Ruud'un hani karakteri ayrı, onu ayrıca konuşacağız. Burada oyunun zayıf noktaları, Novak Djokovic'e karşı olan maçı da ayrıca konuşacağız ama şimdi Casper Ruud'un ben nesi iyi ya, ben hani oynarken oyunu böyle çok izletiyor gibi de gözükmüyor Mert diye sana sormuştum o Roland Garros zamanı. Sen de daha bir detaylı bir anlatmıştın. Şimdi benim de tabii o bir yıllık, o en azından 7-8 aylık süreçte daha bir fikir oluştu Casper Ruud'un oyunun açısından. Yani diyorum ki daha en azından dengeli. Yani oyunun departmanlarında çok müthiş bir forehand'i yok. Belki burada backhand'de biraz sıkıntı geçirdi ama servisi iyi. Yani genelde bütün alanlarda istikrarlı bir şekilde iyi, belli bir noktada iyi, bir balansı var diye düşünüyorum. Ve Taylor Fritz tabii buradan gruptan çıktı ki Felix aslında daha ne derler istim üstündeydi. Arka arkaya kupaları vardı. Yani indoor'da 4 kupa kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla aslında Fritz de bir bakıma buradan çok iyi bir sonuç çıkardı kendisi için. Casper Ruud'u şaşırmadık, bekliyorduk yani çünkü istikrarı açısından ama bir Felix daha açıkçası şeydi. Böyle tam formumdayım, indoor'da acayip bir form yakaladım gibi gözüküyordu. Şimdi genel olarak bu grupta zaten Nadal'a bir ayrı bakarız. Çünkü onun işte Amerika Açık durumu sonrasında zaten bir tek bir exhibition'da Roger'ı uğurlama adına gelip çiftlerdeki oyunundan sonra zaten turnuvası yoktu. O ayrı bir durum olarak Nadal'a bakacağız ama özellikle bu ilk üç oyuncu yani Casper Ruud, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, yani çok detaya girmene de gerek yok ama şöyle bir kısa bir değerlendirir misin?
Tabii,
performansları mesela şimdi bak, yani oyun açısından özellikle.
Evet. Ya yani Rafael Nadal'dan başlayalım. Dediğin gibi sadece bir maç, daha doğrusu Laver Cup'ta double maçın dışında bir de Paris'te de oynadı. Birinci turda elendi.
Geçen haftayı konuştuk. O yüzden aklımda şey yapmadı ama o hani konuşuyorduk. O kadar maç eksiği var ki yani bir oynadı geldi. Şimdi aslında burada daha iyiydi. Yani düşün ki burada Casper Ruud'u yendi. Çok kolay adapte olabiliyorlar tabii büyük sporcular.
Şimdi sen kilit cümleyi biraz evvel söyledin. Çok maç eksiği vardı. Şimdi ona tekrar döneceğim. O cümlede bitiyor her şey çünkü. Tabii bu kadar az maçla bu turnuvaya gelip en elit 3 oyuncuyla arka arkaya 5 günde maç yapacak. Oradan da çıkabilirse 2 tane daha elit oyuncuyla ve formda oyuncuyla 2 maç daha yapacak ve turnuvayı kazanacak. Yani buraya gelen oyuncuların amacı bu. Nadal da buraya gelirken tabii ki bunu gözlemleyerek geldi. Ama şansının herhalde az olduğunu kendisi de biliyordu maç eksiğinden dolayı. Şimdi neden maç eksiği cümlesine takıldım? Burada aslında Nadal'ın gruptan çıkamaması çok da büyük bir sürpriz değil. Çünkü bir kere kortlar çok hızlıydı. Yani kortlar bayağı hızlı yapılmış. Hızlı oyunu şeyden ön plana çıkaran, iyi servis atanları, atak yapanları ön plana çıkaran bir zemin vardı. Hızlı bir kort olduğu için Fritz'in de burada ilk maçta Rafael Nadal'ı maç hazırlığı olmayan bir Rafael Nadal'ı yenmesi çok anormal değil. Hı hı. İkinci sette, yani 7-6-6 bir biten maçta ikinci sette Rafael Nadal bayağı hazin durumlara düştü hatta puanlarda. Yani bayağı kötü bir tablo çıktı ortaya Nadal'ın. Sonra ikinci maçında Nadal Ojer Aliassime yenildi. 6-3-6-4 net bir skor. Ojer Aliassime çok güzel oynadı o maçta. Onu da altını çizmek lazım. Sonra işte üçüncü maçta oynamalı mı Nadal, oynamamalı mı diye sorular soruldu. Nadal oynadı ve Casper Ruud'u yendi. En iyi maçını çıkararak, turnuvadaki en iyi maçını çıkararak Casper Ruud'u yendi. Şimdi neden oynadı, neden oynamadı sorusunu bir kenara bırakalım. Senin dediğine geri dönüyorum. Maç eksiği olan bir oyuncu Rafael Nadal her şeyden evvel. Ve bir sonraki sezona hazırlanmak isteyen ve sakatlıktan da geri dönen ve tekrar evet. formunu bulmak isteyen bir oyuncu. Evet. Bunu bilerek bundan daha iyi fırsat nasıl çıkacak ki Rafael Nadal'ın karşısında ocağa kadar? Doğru. Eğer maç eksini gidermek istiyorsa. Yani tabii biraz kazık, yani maç eksiği olan biri için biraz kazık bir turnuva. Yani oynadığı kişiler. Tabii. Ama bundan da daha iyi maç eksiğini gideremez. Onun Kesinlikle. İçin Rafael Nadal'ın hiçbir iddiası kalmamış olmasına rağmen Casper Ruud maçına çıkması ve oynaması onun adına doğru bir karar. Yani burada işte ben vücudumu saklayayım, şey yapmayayım zaten o şeyin, bunlar bence doğru değil. Rafael Nadal en doğrusunu yaptı ve etik olarak da en doğrusunu yaptı. Çıktı maça ve aslanlar gibi de oynadı. Yani şey yapmadım, hani maçı böyle ben kazansam da o kalbi zaten onun karakterine uyan bir şey değil öyle oynamak. Kesinlikle. Çıktı kazandı, 3 tane maç oynadı. Herhalde maçlar ilerledikçe 3 maçın bilançosuna bakarsan Nadal biraz daha iyi oynadı. Grafiğinin biraz daha iyiye gittiğini görmüştür. Ve bu üç maçın getirdiği maç eksikliğini gideren düşünce yapısıyla şimdi gösteri maçları var. Onları da oynayacak. Ve fiziksel olarak ben off-season çalışmamla beraber Ocak geldiğinde hazır olurum hesabını yaptı diye düşünüyorum ben Nadal. Ve bu hesap şu ana kadar çarşıya, yani çarşıdaki evdeki hesap çarşıya uyuyor. Onun için Nadal'ın bu turnuvada gruptan çıkamaması çok büyük bir sürpriz değil. Üç maçı oynaması da aslında onun açısından yani bardağı yarım dolu bakabiliriz. Ve üçüncü maçı Casper Ruud maçında kazanmış olması güven açısından da güzel bir şey. Çünkü Ruud da o maçı kazanmayı oynadı. Çünkü Kesinlikle. Yani unutmayalım ki Ruud ilk iki maçını kazandı. O maçı da kazanırsa onun da beyninin dibinde bir yerde ya ben de 5 maçı alırsam 4.8 milyon doları alacağım diye düşünce vardır yani. Olmamızda imkan yok. Ki Novak Djokovic 4.8 milyon dolar bir şey ifade ediyorsa Ruud'a 10 şey ifade ediyordur. Yani Kesinlikle. kariyerinde kazandıklarını göz önüne alsak. Ondan iyi, yani Nadal'ın o maçı oynaması doğru. Ama Nadal performans olarak tabii ki eski durumundan uzak. Ama bu şekilde giderecek. Başka türlü gideremez. Bu turnuvadan sonra sezon bitiyor. Daha nerede yapacaktı maç? Kesinlikle. Bu kadar ciddi havada, rekabet havasında maç seyirciler önünde falan yapamaz. Yani çok da iyi bir maç antrenmanı oldu Nadal adına. Şimdi bakalım yeni sezonun hazırlıklarını, sakatlığını geçtiğini umarak iyi bir şekilde hazırlanacaktır ve Avustralya'da göreceğiz. Casper Ruud soruna gelince.
Casper'e geçmeden bir ek tabii. yapmak isterim. Zaten tabii. şimdi bu şeylerde işte yeniliyor, çok uzak vesaire deniyor ama işte ona ek tam dediğin form tutmanın en iyi yolu maç yapacaksın. Ve tabii. dediğin gibi bu ilk 8'den daha iyi zorlu rakip zaten Grand Slam'e girince de bu arkadaşlar gelecek ya 4'te ya
İkinci
çeyrekte.
Haftada özellikle,
ikinci evet. haftada. Yani o 4. tur geçtiğin andan itibaren bu isimler. Dolayısıyla dediğin gibi yani tabii. bunlarla burada oynamaktan daha akıllıca bir şey olamaz bir. Bir
olamaz,
de
vücut
olarak
yani
form
vücudunun
tutacak.
Da vücudunu ölçüyor. Yani vücudunu ölçüyor. Ben hazır mıyım böyle 5 günde 3 tane üste. Böyle elit rakiplere karşı ben Aynen. maç çıkarabiliyorsan demek ki benim vücudum hazır konumuna hazır. Gelmiş şeklinde
işte
düşünebilir. Bir güvendir bu yani. %70
hazırım, %80 hazırım. İşte Ruud'u gene yenebiliyor indoor olmasına Tabii. rağmen. Tabii. Ve ne dedi şeylerde maç sonu? Yani ben şu an eski halimde değilim ama eski halime dönebilmek için hani elimden gelenin fazlasını yapacağım dedi. Yani maksimumunu Ayrıca, yapacağım dedi.
Evet.
Şey olarak, mantalite olarak aslında tam bir Gerçekten şampiyon kafa. Yani nasıl tabii hazırlanacağını biliyor. Ve burada şey aynen önemli değil. Ya işte yeniliyor, niye çıkıyor falan deniyor ya. Böyle bir profesyonellik yok. Profesyonel
çok
hayatta
tuhaf bir
böyle
tutum.
bir
Evet.
böyle bir mantık olamaz. Yani hiç kimse böyle
Ayrıca
yaparak formunu yükseltemez. Çıkacaksın o maça.
kesinlikle.
Ne kadar alabiliyorsan tamam. Şimdi Kasper Ruud'la o bahsettiğin mesela Arjantin'de maçları var. Böyle exhibition gösteri maçı da oynayacak ama off season'ı işte iyi geçirecekler bir şekilde. Hazırlanacaklar
Tabii.
işte.
Eda şunu da ekleyelim. Yani bu aslında bu Novak Djokovic'le Medvedev'in maçına geldiğimizde daha da detaylı konuşabiliriz bunu.
Evet,
Yani
kırmızı
sonuçta
grup maçı diye.
hiçbir maç önemsiz değil.
Tabii.
$383 bin dolar var. Her maçı kazanan $383 bin dolar var. 200 puan da var. Yani
Tabii.
ATP puan da
Tabii
var.
tabii.
Onun için yani son maç gruptan çıkamayacak, çıkmamayacak
Çıktım,
orası kadar
çıkamadım. Niye
mühim, ya
oyun
o
değil mi? Niye
puanları da ister
oynayayım?
oyuncu.
Ya da niye
Tabii.
oynasın, öyle bir mantık yok. Çünkü zaten arkadaşlar hatırlatalım. Bu sezon sonu şampiyonası. Her şeyini geçtim. Prestiji, saygınlığı,
Tabii.
ciddiyeti. Burası ilk 8. Yani böyle bir gösteri turnuvasıydı. İşte gruptan çıkamıyorsam 3. maça da çıkmayayım falan, öyle bir şey yok yani. Gayet çıkacaksın. Maksimumun neyse onu yapacaksın. Değil
Tabii.
mi? Yani dolayısıyla
Elbette.
bu burada da çok doğru bir şey yaptı. İnşallah dediğin gibi sakatlık senin dediğin gibi olmasın ve üstüne koya koya ve ne kadar da gördük. Şimdi geçen hafta sana hatırlattım. Ben hafızadan silmişim. Paris'te bir tane maç oynadığındaki haliyle buradaki üçüncü maçındaki hali aynı mıydı Allah'a sen?
Fark var, fark
Çok
var
fark
tabii.
var. Yani
Tabii.
nasıl, ne kadar hızlı bir şekilde toparlıyor. Yani buradan şeyi de görmek mümkün. Bu büyük şampiyonlar öyle arka arkaya oynadılar mı böyle bir anda, o işleyen demir ışıldar mı misali, gerçekten çok form tutmaya başlıyor. Doğru bir karar oldu diyorum ve Kasper Ruud'la olan kısma
Evet,
geçiyorum
Kasper Ruud'a
demiştim. Oraya
tabii.
alayım tekrar.
Kasper Ruud'a geçelim. Bence Kasper Ruud burada işi ikinci maçta bitirdi. Yani ilk iki maçı kazanarak bitirdi. Bilmiyorum kaç kişi bekliyordu ilk iki maçı da kazanıp kazanmayacağını.
O ilk iki
Ama
maçı açayım hemen tekrar sen konuşurken.
tabii.
İlk iki.
Nadal'dan evvel şeyle oynadı. Taylor Fritz ve Ojeda Aliassime'le oynadı. İkisini de
Evet.
yendi. Onlar önemli maçlardı. Özellikle ikinci maç, yani Taylor Fritz'i son set 7-6 yendiği maç, turnuvanın en iyi maçlarından, en heyecanlı maçlarından biri
Burası.
olmakla beraber çok da formda bir Taylor Fritz'i yendi.
Evet.
Yani Taylor Fritz Nadal'ı ilk maçta yendi. Sonra Ojeda Aliassime'i de üçüncü maçında yendi. Yani
Evet.
virüste çıkıp çıkamama maçında yendi. Ama bu kortlarda, bu şartlar, indoor, kapalı olması, hızlı zemin olması Taylor Fritz'e çok uyan şartlardı bunlar. Nitekim yarı finalde de Novak Djokovic'e kök söktürdü. Yani aradaki tek fark, Novak en önemli puanlarda ön plana çıkan oyuncu oldu ki bunu Novak herkese karşı yapıyor. Fritz'e karşı değil. O yüzden Taylor Fritz adına çok güzel bir turnuva oldu. Taylor Fritz de sene başında ben ilk ona girmek istiyorum diye konuşmuştu ve bu konuda çok ısrarlıydı. İlk ona giremezsem başarısız sayarım kendimi demişti. İşte girdi. O
Gayet
da
ilk
yani
onda.
tabii ki güzel bir sezon geçirdi. Ama Kasper Ruud'a tekrar dönelim. Ruud'un, Eda, bir şöyle söyleyeyim, balanslı oyunu var demekle beraber backhand'i de ilk 5, ilk 3, böyle yani ne bileyim, bir ilk 3 oyuncuya yakışacak bir backhand'i de yok. Yani backhand'i
Backhand
biraz zayıf
yapmadı mı
kalıyor.
zaten?
Evet,
Yani o
aynen. Yani
Djokovic karşısındaki yani Djokovic de çok
evet.
belirgin gözüktü de dediğin
Evet.
gibi o backhand'den yanmadı mı bu maç
Yani
mesela?
bazı oyuncular, her oyuncunun demeyeyim de birçok oyuncunun hani bir oyunda bir ufak bir delik vardır ya, böyle
Evet.
rakiplerin şey yapabileceği, işleyebileceği. İşte Novak Djokovic gibi çok sağlam geriden oynayan bir oyuncu da onun backhand'ini de, yani backhand slice kullanıyor, değiştiriyor da, ama backhand'i eğer etrafından dönüp bol bol forehand vurabileceği bir raliye girmediyse, çok backhand vurmak zorunda kaldığı bir rallide oynuyor ise Ruud, biraz fazla defans yapmak zorunda kalıyor bazen. Ve defansif backhand slice vuruşu çok gelişmiş değil. Yani gayet güzel topu böyle geriye derin slice'a gönderirsin, tekrar oyunu kurarsın. O vuruşu biraz Ruud'un geride. Yani ama şu şekilde söylüyorum. Ruud'u bu ilk 3 oyuncusu olduğu için bunu söylüyorum.
Tabii.
Yani yoksa backhand'i bir 15 numara olsa, bir 15 numara için hiç de fena değil. Yani şu anda bulunduğu bu turnuvada, eğer bu turnuvayı kazanmak için, hani illaki turnuvayı artık kazanacak mertebeye gelmişsen veya bir slamlerde finale gelmişsen, yarı finale çıkmışsan bir şey daha gerekiyor artık, bir üst, evet, şey kupayı kaldırabilmek için. İşte o kupayı kaldırabileceği geldiği anda karşısında dünyanın en elit oyuncusunu bulduğu zaman o bir püf nokta ortaya çıkıyor. Burada da Rud'un backhand'deki, evet, zaaf ortaya çıktı.
Kesinlikle.
Bu arada bu şeyde de oldu. Yani Roland Garros finalinde Nadal'a karşı da oldu mesela. Yani o yüzden backhand drive'ını biraz daha geliştirmesi lazım. Yani Rud gibi bir oyuncunun bir backhand vuruş, şöyle bir backhand vuruşunu geliştirmesi lazım. Arka arkaya 5-6 tane defansif backhand vurmak zorunda kalmamak için hızlı gelen bir vuruşa, ne bileyim, bir paralele drive vuruşunu geliştirmesi lazım. Hmm. Bir tane topa hızlı bir paralele drive vurabilirse, o zaman karşıdaki oyuncu düz tarafına koşup geliyor olacak, topu tekrar forehandine alabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani kortun geometrisini düşünürsen, backhand ile paralel hızlandırabiliyorsa hızlı gelen bir topu, defansta kalıp slice geri yollamaktansa bir defasta şöyle bir pozisyona girip bir tane down diye çakıp paralel vurabiliyorsa, karşıdaki oyuncu düz tarafına gidip uzanarak sağlaksa forehand vuracağı zaman, işte o zaman Root tekrar forehandini alabilir. Rally ve o şekilde devam edebilir ki onun istediği o zaten. Ama slice geriye yollayarak veya defansif bir şekilde geri yollayarak 6-7-8 tane arka arkaya backhand vurmak zorunda kalır ve de bu da o zaman Root'un zaaf noktasına giriyor işte.
Çok güzel açıkladın. Evet. Gerçekten o öyle bir zaaflı bir oyuncu da böyle Novak Djokovic gibi biriyle karşılaştığı an ne olmuyor? Gözünün yaşına bakmadığı bir noktaya geliyor ki hani
bir
Novak
tek o anlarda çıkıyor bu zaaf ortaya zaten. Evet.
Doğru dedin. Bu yeşil gruptan, yani şöyle bakacak olursak, en son işte iki galibiyetli olarak Casper Ruud ve Taylor Fritz çıkmıştı. Felix 3, Nadal 4 tamamladı. Yeşil kırmızı gruba geçelim mi? Bakalım mı? Yani tabii, şimdi biliyorsunuz buradaki ilk iki, şimdi kırmızı gruptan çıkacak olan ilk ikiyle, yani birincisi ikinciyle, ikincisi birinciyle oynayacak. Şuradan kırmızı grubu bir daha bir göstereyim arkadaşlar tabii size. Şimdi şurası da kırmızı grup.
Bu en başta şey, ne dendi buna? Ölüm grubu, death group falan.
Evet,
dediler.
Ama çok, bu bir yani aslında işte orada Felix de gayet formda geldi, Taylor Fritz, ama buradaki isimlerin hakikaten bir ağırlığı da yok değil şimdi.
Evet, doğru.
Bir var yani bir ağırlık, hani yine de bir, ben de şey değilim, boş değilim bu kırmızı gruba. Arkadaşlar Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrei Rublev ve Novak Djokovic bu grubun dörtlüsüydü. Bu gruptan ilk iki çıkan Novak Djokovic ve Andrei Rublev. Ben ilk baktığımda tabloda ben demem Andrei Rublev buradan çıkar diye.
Ben de demem. Rublev'in buradan çıkması sürpriz oldu benim için.
Yani benim açımdan sürpriz. Ben açıkçası yani Stefanos daha bir şansı var demekle beraber, açıkçası ben Medvedev'le Djokovic buradan çıkar diye düşünmüştüm. Djokovic beklenen şekilde davrandı. Onu zaten finalde konuşuruz ama burada Daniil Medvedev burayı 3 tane yenilgiyle kapattı. Yani 3 maçını da
tiebreak,
değil mi? Tiebreak'te şimdi zaten şurada şeylere gösteririz hep tiebreak'lerde. Andrei Rublev'le ilk maçı 6-7, 6-3, 7-6 burada. İkinci maçı neredesin Daniil Medvedev? Tsitsipas'la oynadığı 6-3, 6-7, 7-6. Gerçekten kötü
maç.
Bir çok kötü tiebreak oynadığı şey. Ve Djokovic'le oynadığı maç var. 6-3, 6-7, 7-6. Gerçekten tiesiz tiebreak, yani tiebreakleri de özellikle bu son ikisinde kötü oynadı. Ve bu gruptan işte Djokovic'le Andrei Rublev çıktı. Şimdi
Stefanos... Medvedev hakkında bir yorum yapabilir miyim?
Lütfen. Medvedev'den başlayalım o zaman. Tamam.
Evet, Medvedev. Yani tekrar ediyorum, bunu ben biliyorum, bozuk plak gibi söylüyorum. Biliyorsun Medvedev için genius deniliyor. Dahi deniliyor.
Sen onun genius denmesine gıcıksın.
Evet, ben karşı koyuyorum bunu. Yani birçok maçta doğru taktiği değişene kadar
nerede
bekliyor.
Nerede geniuslık bekliyor. Bekliyor, yeniliyor diyordun hep.
Yani şimdi bir adım daha ileri gideceğim. Bırakın genius adılan genius'ın yanlış olduğunu iddia etmeyi de bırakıyorum bir kenara.
Şurayı alacağım.
Tam tersine Medvedev'in on court IQ'su bence zayıf noktalarından biri. Yani bir adım daha ileri gideceğim.
Öyle diyorsun şimdi, yani.
Evet, yani şimdi bak, bu turnuvada da tekrar görüldü. Çok garip şeyler deniyor. En ön olmadık zamanlarda. Yani bu çok
fazla zekadan
voleyler...
değil midir? Yani böyle ya, hani o kadar uçuğum kaçığım ki bir de şöyle denedim falan.
Ama işte o çok, daha da uçuk kaçık olursan sen bublik olursun zaten o zaman. Yani
çok bahsettim.
Bir raketi sapıyla vurmaya başlarsın toplara falan. ama yani burada mesela çok gereksiz yerlerde ikinci serviste servis voley denedi. Çok gereksiz yerlerde drop shotlar denedi. Bir de genius da bir insan dahi ise maçın önemli anlarında bu özelliğini kullanır değil mi? Çok akıllı evet. oyunlar oynar, çok soğukkanlı kalır. Medvedev tam aksine yani tie break'lerde yenilmeye başladığı zaman box'ıyla dönüp uğraşmaya başlıyor.
Evet,
konuşmaya, hareketler yapmaya, kızmaya.
Bir box'la kavga durumu evet, var ya bu yani, çocuklarda.
5-4, 6-5 falan öndeyken olmuyor bu. Sonra tie break başlıyor. Evet. Tie break'te 2-0, 3-1 geri düşüyor, başlıyor box'ıyla oynuyor. Yani orada soğukkanlılığını da koruyamıyor Medvedev. Dahiliyi ben ne yapayım? Maçın Doğru. en önemli anında ben soğukkanlılığımı koruyamıyorsam. Yani ben çabuk sinirlenmeye meyilli bir insansam zaten ilk gidecek şey olan on court IQ'm olacak. O sinirle ve arkadan da bacaklarım hareket etmemeye başlayacak. Onun için yani bu tekrar tekrar görüyorum ben bunu. Yani burada da Medvedev on court IQ konusunda bence sınıfta kaldı. Yani 3 maçta kötü oynadı mı? Hayır, kötü oynamadı.
Kötü değildi.
Yani Djokovic'le de son set 7-6 oynadı. Mesela o maçta da iddiası kalmamış çıkmaya ama çıktı oynadı. Djokovic de çıktı oynadı. Tabii dediğim gibi iddiası kalmamasına rağmen 380 bin dolar artı 200 puan var. İkisi için de çok önemliydi bunlar bu arada. Hem Medvedev için Tabii. hem Djokovic için önemli bunlar. Çünkü Djokovic oynayamamış 2 tane slam, 4 tane ATP 1000. Medvedev de Rus olduğu için evet. çok rahat bir sezon geçirmedi açıkçası. Çocuğu da oldu bu arada Aynen. Medvedev'in. Yani başka meşguliyetleri de vardı. O yüzden o maç önemliydi. Ama Medvedev her maçın önemli noktalarında sınıfta kaldı. Yani 5-4'te maç için servis de attı mesela. 3 maçtan birinde hangisini? Tsitsipas'a karşı sanırım. Yani kazanamadı, yapamadı ve on court IQ'su bence sınıfta kaldı. Yani en ön plan neden kazanamadı dersek kortta verdiği yanlış kararlardı bence kazanamamasının en büyük sebeplerinden biri.
Evet. Ben şöyle bir fikrim var. Yani az önce sen değindin ama ben Medvedev'in ve Rublev'in yani Rus oyuncuların özellikle de şimdi çok göz önünde ve zaten ilk 10 oyuncusu olduğu için ikisi de gerçekten çok psikolojilerinin bu yılı pek iyi çıkarmadığını düşünüyorum. Yani bu İngiltere, Wimbledon, onların da hakikaten çok ritimsel ve...
Bayraksız oynuyorlar.
Bayraksız oynuyorlar. Ritimleri çok böyle sekteye uğradı. Dediğin gibi onun çocuğu da oldu. Rublev zaten ayrı bir vaka. Yani şimdi gene ondan da bahsedeceğiz. Yani ben Medvedev'i de Rublev'i de gerçekten seven bir izleyici olarak Medvedev en... Tiebreak'lerde aslında hiç düşmez dediğim yani Stefanos'a karşı da Rublev'e karşı da düşmez dediğim yerde düştü. Rublev ise zaten şimdi yarı finallerde bakacağız. Onun zaten bence kesinlikle bir spor psikoloğuyla çalışıyorsa seansını arttırması çalışmıyorsa bir an evvel çalışmaya başlıyor olması lazım. Bu iki oyuncunun da bence bu yıl psikolojisi biraz şey oldu, hırpalandı. Ben o yüzden onlardan hani gene iyi başardılar. Yani benim nezdimde gene bence hem Rublev hem Rublev buradan çıkarak iyi başardı. Yani evet. Buradan geçeceğim.
İyi bir turnuva geçirdi.
İyi turnuva geçirdi yani. Ben buradan ilk ikiye çıkmasını hiç beklemiyordum. Buradan şöyle bir giriş yapayım. O seninle konuşacağımız ana konulardan biri. Rublev'in mesela maçı var. Tsitsipas maçı var. 3-6, 6-3, 6-2 kazandığı. Ve gerçekten ben mesela Stefanos'un kazanmasını mantıken oyun tarzı olarak bekliyordum. Rublev kazandı. Bence onun açısından önemlidir. Fakat sonrasında yani hem maçın içinde Stefanos Tsitsipas'ın böyle bir anda kaybolduğu bir anlar var mesela. Çünkü anneyle babanın daha önceki programlarımızda da seninle konuştuk bunu. Bir kere daha şimdi çünkü yüz üstüne çıktı arkadaşlar. Maçı izleyenleriniz bilecektir. Yani o baba
hiç
susmuyor. Hop bile
attı o tarafa doğru değil mi?
Evet, çünkü baba susmuyor. Fakat baba susmuyor, şimdi anne de artık susmuyor. Anne babanın bir arkasında, baba önde, anne arkada, bunlar sürekli konuşuyorlar. Sonra baba dönüyor anneye bir şey söylüyor. Bunu duyan, yani anneyle babanın da tartıştığını gören Stefanos bu sefer topu onlara doğru atıyor ve bu, yani ben şimdi, bu benim trajik görüşüm. Üzüldüğüm zaman da gülüyorum maalesef. Bu olacak iş değil yani. Ve dağılıyor, evet. Gidiyor.
Kortun da hemen hatalar. Yanında oturdukları için, yani bir de yan yana otursalar hani fısıldığıyla konuşuruz, o da yok, değil. Yani iki yanda bir arkada.
Aynen, arkada o öne diyor falan.
Baksın böyle bir tarafından diğer tarafına konuşuyorlar.
Ve şey yani. Ve sen hani bana link de göndermiştin. Bu şeyi de takip edebildiğin için yani düşüyor önümüze, ama o Tennis Channel'da da bunların konusu oluyor. Yani Andy Roddick olsun, Jim Courier olsun, yani artık bu görünen bir şey, ama bir noktada da aile meselesi. Hani diyorduk Stefanos, tamam iyisin, hoşsun. Ama artık bir aileyle bu koçluk ilişkisini bir noktada biraz daha ayır, ki bak Mark Filipposus da artık senin ekibinde. Acaba biraz böyle nasıl yapacak? Yani hem bu yani Rublev maçında bu ayyuka çıktığı için buraya geçtim, ama sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani ben diyorum ki yol yakınken artık bir tamam, annem babandır, hadi başının tacıdır, çok beraber de emekleri de var. Muhakkak ki bir ayrılmak zordur, ama bir noktan var senin atlayamadığın. O atlayamadığın nokta bu, kavga ediyorsunuz ailecek. Yani neredeyse gelsen benim yerime oyna diye verecek bir dahaki sefere raketi.
Evet, yani bunu
olmaz
aile,
yani. Ne diyorsun sen, ne düşünüyorsun yani?
Eğer babası ve annesinin, özellikle babasının bir uzaklaştırma yapması isteniyorsa, bunu birisinin babasına ikna edici şekilde söylemesi lazım. Yani babasının ikna olacağı bir kişiden duyması lazım bunu. Muratoğlu bu ailenin etrafında senelerdir. Thomas Enquist bir ara
vardı,
geldi.
Ama o yok.
En akıllı, evet. En soğukkanlı oyunculardan biri,
evet.
Yani
İsveçli
ATP geçmişte.
O da
ayrıldı.
İyi oyuncudur. Ayrıldı,
o da
dayanamadı
ayrıldı.
Baktı
şimdi,
bence.
Şimdi Filipposis onlarla beraber. Yani şimdi ben düşünüyorum Eda, çok çok çıkmaz bir durum bu maalesef. Çünkü neden? Muratoğlu veya Thomas Enquist bunu düşünmediler mi? %100 düşünmüşlerdi. Belki söylemişlerdir ve artık onlar orada değiller. Şimdi Filipposis orada. Evet. Yani Filipposis bunu denerse, şu da var. Yani o ekibe girecek olan kişi bunu söyleyecekse işinden olmayı da göze almalı. Yani bir ihtimal ters tepki olacak ve işinden olacak. Onu da göze alması lazım. Yani o oradan kazanacağı parayı gözden çıkarma ihtimalini göze alması lazım. Çok zor bir durum. Çünkü adam belli ki kimseyi dinlemiyor. Stefanos bir maç sonrası basın toplantısında da söyledi. Ben söylüyorum kendisine, dinlemiyor beni falan dedi. Yani bu adam belli ki kimseyi dinlemiyor. Nasıl dinletecek? Burada bunu halledecek tek kişi var maalesef. O da Stefanos'un kendisi. Yani ayağını basıp böyle böyle olacak, yoksa hatta baba oğul ilişkilerini bile belki ortaya koyacak şey olarak. Yani bu bile zedelenir eğer sen bunu yapmazsan gibi bir evet. Ekstrem bir adım atması lazım. Bu çok zor bir şey. Bir de şu açıdan zor bir şey Eda. Biz olsaydık, sen veya ben olsaydık Stefanos Tsitsipas'ın annesi babası yerinde, bizim şunu deme hakkımız var mı? Ya bizim aile içi dinamiğimiz bu, size ne? Karışmayın. Deme hakkımız var.
Yani
bunu inkar edemeyiz.
Tabii
bunu
var. Yani edemeyiz. Çünkü bizim ilişkimiz nasıl siz yani. Bilmiyorsunuz da diyebilir,
evet,
yani
var.
Hani yılların şeyiyle.
Evet, o yüzden şimdi biz dışarıdan söylüyoruz. Ya gördüklerimiz çok net, doğru. Yani herkesin gördüğü çok net.
Evet, ama yani
ama
böyle.
Onların onu deme hakkını elinden alabilmen lazım, veya onu deme hakkının oğullarına zarar veriyor olduğunu ikna etmek lazım. Bunu söyleyecek kim yapacak?
Oğlan
bence bu
diyecek
işi,
bunu.
Bence bu işi çözebilecek tek kişi Stefanos'un kendisi.
Aynen diyecek.
Bunu
ki
yapacak
seviyorum.
Şeyi var mı bilmiyorum yani.
Evet. Sizi seviyorum. Bana işte emeğiniz büyük, nasıl diyorsa artık komşumuz.
Ya
fakat
da diyecek
diyecek
ki
konuşmayacaksınız,
beceremiyorsanız gelmeyin maçlara.
Demiş
yani
işte
bu,
dediğin
buradan,
gibi
buradan
ama baba
başlayabilir.
Susmuyor. Anne de susmuyor ki.
Ama şimdi yapmıyorlarsa demek ki bunun sonuçlarına katlanacak kadar korkmuyorlar. Yani bunun sonuçlarını önemsemiyorlar.
Anladım.
Bunu öyle bir öne sürmeli ki Stefanos ciddi sonuçlar koymalı ortaya. Bu böyle olacak eğer bunu yapmazsanız. Bu çok zor bir durum. Ama maalesef bu zor durumu tek çözüm bulabilecek insan da Stefanos'un kendisi. Dışarıdan biri bence çok zor.
Çok zor yani Stefanos, senin oyununu izlemek zevkli. Bence çok gerçekten kupalara uzanabilirsin, ama bu bir bence kilit. Bir de tabii insanın Zaman içinde yani konuştukları ettikleri de ona bir ne derler bir yani olayı sadece fanı olmak sevmek sevilmemek değil ama mesela maç sonu Rublev'le ilişkili olarak bir de bazen işte yok o kontekst öyle değildi falan diye daha uzun bir versiyonunu da okudum ama eninde sonunda
yok,
dediği
yine
şey
de
şu
demiş
ki
yanlış
demiş
evet.
yani hani bir biraz onu yumuşatmak için ya şöyle demişti diye paragrafı vermişler ama ben onu okuyunca gene anladım diyor ki yani kısaca benim diyor oyunum daha varyasyonlu ben
Evet
daha
yani
yaratıcıyım
paragrafın tamamı
Rublev'in
da yumuşatmıyor. Çünkü
aynen
iki ayrı yerde paragrafın
değil mi?
başında ve sonunda iki ayrı yerde
Yani
Rublev'i aşağılayıcı
aynen diyor
cümleler
ki
var.
yani ben diyor varyasyonlu yaratıcı daha şey olan
Daha iyi
oyunu
oyuncu
daha
benim diyor
iyi
Korkta
oyuncu
diyor.
benim. Onun diyor yani elinde bir iki tane diyor hani vuruş var ola ola. O da diyor yani onunla diyor yani diyor. Şimdi şuradan ben sesleniyorum diyorum ki bak Stefanos gittiğin yol yol değil. Çünkü neden? Yani sen hiçbir zaman Rafael Nadal'dan, Roger Federer'den, Novak Djokovic'den aklı başında herhangi bir büyük yani erkeklerden veriyorum şeyi örneği. Hiç duydun mu? Zorlandığı maçta, yenildiği maçta ya aslında ben daha iyi oynuyordum ama işte o da böyle elinde tek tük vuruşla beni
Daha iyi
geçti
oynuyordum
gibi.
da değil, daha iyi
Daha iyi
oyuncuydum.
oyuncuyum, daha
Evet.
yaratıcıyım. Yani Allah sen ne yapıyorsun? Bu şekilde bir üslupla nereye varmak istiyorsun? Yani buradan mesela sen ne umuyorsun?
Ya
Yani
şimdi deminki
bu
konuya
kibir hep eziklikten işte.
evet.
Yani
Ya şimdi deminki konuya dönelim. Şimdi
olacak iş değil ya.
bunu söylemeyi bunu söyleme olgunluğu gösteremeyen birinin de annesi babasına karşı öyle bir
Heh, çok güzel
sert ve
bağladın. Dediğin
prensipli bir
doğru.
tutum yapma şeyi
Mümkün
var mı?
değil.
Bilmiyorum.
Yok,
Yani
yok.
ya şöyle de olabilir. Stefanos belki hani annesinin babasının orada bulunması, babasının özellikle orada bulunması onun belki sırtını yaslayabileceği bir siper olarak görüyor. Yani kaybetmek istemiyor onu. Öyle bir şey de olabilir. Yani bunlara neden katlanıyor? Çünkü onu da
Doğru.
kaybetmek istemiyor. Ya o kadar çok
Doğru.
derin bir psikoloji var ki biz tabii bilemiyoruz dışarıdan. Ve tamamen spekülasyon yapıyorum ben sonuçta bunları söylerken.
Sanki yani
Ama
bildiğimiz bir
yani
şey değil ama
ama
izlerken
kendisini de rahatsız ettiği çok belli. Çünkü topu oraya atışı
bir susun dedi yani.
o anda yapabileceği en sert hareketti. Yani bunun bir üstü artık şey olur Eda. Bağırarak çıkın buradan ya, çıkın şu tribünden demesi olur bunun bir sonrası. Yani top attı onlara artık yani daha ne yapsın yani.
Çünkü baba da dönmüş anneye laf yetiştiriyordu. Dedi ki yani
Evet.
çocuk kendince ya Allah aşkına bir aile dramasına döndürdünüz. Herkes bizi
Evet.
izliyor. Ama
Top attı bir de
işte
böyle baktı. Top attıktan sonra bir 3 saniye böyle bir kötü bir bakış attı yani.
kötü.
Evet.
Kötü ve yani maç sonu açıklamaları da ayıp diyoruz.
Doğru.
Stefanos yakışmıyor. Bunlar bak olgunluk sadece işte oyunda olgunluk kafayla alakalı ya. Bu aynı zamanda tavırlara, dile, konuşulan şeylere yansıyor. Yani bu sadece işte oyunum çok olgunlaştı ama ben hala çok absürt açıklamalar yapıyorum. Bunların ikisi beraber gitmiyor. Hepsi beraber gidiyor. Yani bir
Gitmiyor.
insan
Twitter'da
değil
sosyal
mi?
medyadaki felsefe
Heh,
abstrakt cümleler de
aynen.
yani
Aynen yani onlarla mesela öyle olmuyor olgunluk. Ayakları yere basma, olayları doğru analiz etme. Bunlar hep böyle bir bütün. Ağzından çıkan, yaptığın, oynadığın. Yani böyle
bir
bir akıl.
profil.
Bir aynen bu bir profildir. Yani bana dünyanın en absürt dediğin gibi soyut cümlelerini kurup ondan sonra da ben aslında daha yaratıcıyım diye bir olmaz yani ki gayet de berbat kaybettin Stefanos. Yani o
Evet.
3-6, 6-3, 6-2 ve buradan da
Çok iyi
kırmızı
başlamıştı
grup
maça. Evet.
evet yani böyle bir kayboldu gitti. Kırmızı grubun çıkanları da Novak Djokovic'le Andrei Rublev oldu. Bu kırmızı grupla alakalı başka bir şey söylemek ister misin yoksa yarı finallere geçelim mi?
Son bir şey söyleyeyim. Bu
Lütfen.
son hani manasız maçlar diyorlar ya işte Rafael Nadal niye oynamadı veya Medvedev
Hani
de
şey
sonuçta veya Djokovic niye
Djokovic niye
uğraştı bu kadar?
uğraştı? Evet, niye ha yoruldu? Elleri
Yani
falan çok titriyordu bir de hatta
tabii yani
yorgunluktan.
şöyle bir şey de var. Ben bunu bu arada başka bir tenis otoritesinden duydum. Onun için hani kendi fikrimmiş gibi söylemeyeyim. Kimdi şimdi? Neyse böyle kredi vermeden de onu şu anda
Evet,
ama
hani insanın bir
şunu
an aklına
yani
gelmiyor. Gelirse söylersin.
bu oyuncuların yani Medvedev, Nadal bu sözüm ona manasız maçları oynayan oyuncuların bir de şunu da aklımızda tutalım. Sponsorları var. Kıyafet yani o sponsor kontratları var. Şimdi onların belki ya ben bu maçı oynamayacağım deme lüksü de olmayabilir veya lüksü olsa bile belli şeyleri vardır. Yani şimdi Nadal kalkıp ya ben hazır değilim ondan ATP finallerini oynamıyorum demesiyle yine de gidip böyle oynamasının belki sponsorla yaptığı kontrat açısından da bir farkı olabilir. Yani onları da göz önüne almak lazım. Bunu hiç düşünmüyoruz mesela. Yani
Doğru dedin.
sonuçta Nadal orada çıkıp giyindiği markadan tut, kendi taktığı etiketlerden tut, her bir şey kadar, sponsorluğuna kadar. Sonuçta orada bir maç daha oynayıp milyonlarca kişi onu seyrediyor. Yani onları da göz önüne almak lazım. Bilmiyorum
Kesinlikle.
ne kadar önemli veya değil, veya böyle kontratlarında böyle bir şeyler var mı, noktalar var mı bu konu hakkında. Ama bilmiyorum, o kadar da kolay yani ben son maçı oynamıyorum da diyebilirler mi? Yani
Ama bu zaten
sorumlulukları var.
biraz dediğin gibi sorumlulukları var. Artı şey, bu tarz çok büyük şampiyonların mantalitesine hiç uymuyor. Yani
Uymuyor.
gerçekten uymuyor. Yani işte ben zaten kaybettim, ay çıkmayayım ya da çok garantiledim çıkmayayım. Çok büyük şampiyonlarda böyle bir kafa yok yani. Bu böyle bir mantık
Bunu
yok.
Eda 40 sene evvel Landell yapmıştı Jimmy Connors'a karşı. Bir maçı ilk seti verdi. İkinci seti tamamen bırakmıştı. 6-0. Çünkü yenilirse zaten yarı finalde Borg'la oynamayacaktı. Başka bir oyuncuyla oynayacaktı. Jimmy Connors, onu yenen oyuncudan tut birkaç oyuncuya kadar çok kötü şeyler söylemişlerdi Landell için. Sudan
Çünkü
çıkmış tavuk gibi falan.
aynen
Yani
olmaz yani.
Landell'ın şeyi bayağı düşmüştü ve yarı final maçında Landell ondan sonra seyirci tarafından seyirciyi cephe al yani seyirci ona cephe almıştı.
Cephe
Böyle
alıp,
şeyler iyi
çünkü
karşılanmıyor.
profesyonel değil. Hani sen bazen örnek veriyordun ya, fotokopi makinesi iş yerinde alıp götürür müsün diye bir oyuncuların şeylerine. Bu da onun gibi. Yani toplantılardan birinden iyi prezentasyon yaptım. Şimdi öbürüne hiç girmeme gerek yok diğer toplantıya. Çünkü buradaki işi bağladım, ben öbür şeye gitmiyorum mu diyecek.
Evet.
Yani
Tabii,
bu
tabii.
profesyonel hayatta olacak bir şey
Evet.
değil. Yani bu insanların işi. Bazen iş olduğu gözümüzden kaçıyor. Yani bu
Tabii.
insanların gerçekten profesyonel olarak yaptıkları bir şey bu. Dolayısıyla o şeye de uyuyor diyoruz ve yarı finallere geçeceğiz. Yarı finalde Casper Ruud, Andrei Rublev ile eşleşmişti arkadaşlar. Novak Djokovic de Taylor Fritz ile. Burada bir şeylerine bakarız. Bir ufak bir performans değerlendirmesi yapıp finale geçeriz. Ama öncesinde hemen bir ara verelim. Gelelim, olur mu? Evet arkadaşlar, nerede kaldık? Tam dedik ki yarı finaller Casper Ruud, Andrei Rublev ile oynayacak. Novak Djokovic de Taylor Fritz ile oynadı demiştik. Şimdi ben şöyle kısa kısa iki şey söyleyeyim. Sonra senin genel bir değerlendirmeni alayım. Şimdi bu Casper Ruud, Andrei Rublev maçında ben dediğim gibi Andrei Rublev'in gruptan çıkmasına zaten şaşırmıştım. Onun için oldukça başarılı gördüm. Fakat Casper Ruud'un bu maçı kazanacağını düşünüyordum. Ancak sanırım pek çok kişi benimle hemfikir olabilir şu noktada. Maçın bu kadar kolay gideceğini
Sönük.
düşünmemiştim. Evet,
Evet.
sönük. Yani şöyle oldu benim gözlemim. 2-2'den sonra ilk sette bir böyle ne derler? Sanki yerinde bir vida vardı da vida bir çıktı. Böyle hani bir dişliler bir makinede bir parça bir yerden böyle bir çıkar. O çıktıktan sonra böyle bir yani 2-2'de ne olduğunu
Aksama.
bir aksama bir oldu. Yani böyle dişliler böyle bir kayar da hani bazen böyle bir şey şu domino taşlarının bir tanesine böyle vurursun tık tık tık tık tık gider ya. Ya o bir gitti. 6-2 ilk set, ikinci set bir daha beter. Yani neredeyse bir bagel mı olacak falan derken böyle bir Rublev'in gözyaşları içinde bence oturup kendini toparlamaya çalışıyor ama çok da toparlayamıyor. Bir şeyler diyor böyle ağlamaklı. Yani bir kayıp, pozisyon alamıyor kortun içinde, vuruşlar çok basit hatalar, arşa çıktı. Yani tamamıyla bir oyun planından kopuk, ne yaptığını bilmez bir hali vardı ki ilk oyunu alana kadar. İlk oyunu aldıktan sonra yalan olmasın, benim de bu şeylerim 4-1 de mi aldı ilk oyunu? Ya da 3-1 de mi aldı? Yani bir yerde
Ben de
bir
hatırlamıyorum.
oyun aldı hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Orada yanılıyorsam yazarsınız altına. O ilk oyunu aldıktan sonra seyircinin de artık biraz itelemesiyle bir ikinci oyun hani bagel olmuyor. Oh çok şükür alabildim dedikten sonra bir toparlandığı bir an var ama tabii yetmedi. 3 set üstünden oynandığı için 6-2 6-4. Yani aslında Rud'un çok bir şey yapmasına gerek kalmayan bir maç oldu. Gerçekten Andrei Rublev'in dediğim gibi hani o ilk şeyde bahsediyordum ya bir spor psikoloğuyla çalışmasını çok arzu ediyorum. Çalışıyorsa da bu muhakkak üstüne gitmeli çünkü maç içinde gerçekten çok çaresiz kalıyor mental olarak. da bunu hissettiriyor. Yani rakibe de hissettiriyor, herkese hissettiriyor ne kadar çaresiz olduğunu. Ve bu çok şey kalıyor, naçar kalıyor. Yani kafayı toparlayamıyor, soğukkanlılığı koruyamadığı için oyunu oynayamıyor. Ne zaman ki o bagel yemiyorum dediği bir an var, bir toparladığı an var. Orada kendi gibi oynamaya başladığında, basit hataları azaldığında, biraz daha iyi pozisyon aldığında, doğru vuruşları yapabildiğinde gördük. Yani toparlıyordu. Yetmedi ama. Bu maçla ilgili olarak aklımda bu var.
Çok güzel özetledin. Benim de fazla ekleyecek bir şeyim yok. Bu maçtaki fark mental soğukkanlıktı. Rude orada 2-3 basamak öndeydi.
Çok. Zaten şeydi bir, yani İskandinav oyuncularda bu vardır. Yani gerçekten soğukkanlı sporcu da bir aileden geliyor. Taylor Fritz Djokovic maçı çok güzel maç oldu. 7-6 çok güzel maç oldu bu.
Ve tek farkları da açıkçası Fritz'e tebrik etmek lazım. Güzel de hafta geçirdi zaten. Tabii şartların da onun oyununa uyması güzel. Dışarıya servisleri çok iyi. Bunu söylemişken, bu dışarıya doğru servisleri çok iyi kullandı. Hafta boyunca bütün oyuncular kullandı. Medvedev zaten Brand'ı da bekliyor biliyorsun. Deminki IQ konusuna geri döneceğim. Değiştirmiyor da. Devamlı şey tarafından düste dışarı taraftan slice servislerle bütün sere Tsitsipas canını okudu Medvedev'in o konuda. Djokovic de çok iyi kullandı. Fritz de çok iyi kullandı bu servisleri bütün hafta boyunca, yani bütün rakiplerine karşı. Hakikaten çok güzel bir maç çıkardı Fritz. Ama işte aynı şeyi bir tekrar bozuk plak gibi söyleyelim. En önemli noktalarda, tiebreak'te en kilit puanlarda kim sağlam kalıyor, kim hata yapmıyor, kim milimetrelerden top geçiriyor, kim nasıl olsa bu puanı ben alacağım havasına giriyor Novak Djokovic. Yani bir iki, hani böyle birkaç puan da belli oldu bu maçın kaderi deriz ya, işte bu maçta öyle bir maçtı. Gerçekten. Yani birkaç puan da belli oldu ama o birkaç puanı kazanan, bir sürü maçta birkaç puanı kazanan Novak Djokovic oldu.
Kesinlikle.
Çok güzel bir maç. Yalnız çok güzel bir şey söyleyeceğim. Fasulyeden bir konu şimdi. Atacağım ortaya. Paul Anacone Taylor Fritz'in koç ekibinde değil mi?
Öyle biliyorum.
Evet, öyle. Ben de öyle biliyorum. Hatta aynı öyle. Paul Anacone Tennis Channel'da sunuculuk yaptı bu maça. Taylor Fritz Novak Djokovic maçına sunuculuk, yani yorumcu oydu. Yani şimdi çok tuhaf geliyor bana bu. Fritz böyle bir maçta bütün koç ekibinin box'ta olmasını istemez mi? Ya yani nasıl bir anlaşmadır bu? Ya da bu hafta ya da ben mi bir şey kaçırdım? Bir açıklama mı kaçırdım?
Bilmiyorum.
Yani
hiç ben görmedim.
Fritz mesela de bu hafta sadece Michael Russell'ı istiyorum ben box'ımda mı diyor?
Yani ya değişmeli geliyorlar yani... ve Paul Anacone sadece mesela Tennis Channel'da yorum yapmadığı şeylerde programlı ayarlayıp yanında öyle oluyor olabilir. Evet. Hani çünkü orasıyla yani da anlaşması varsa.
Çünkü bu benim kafama da bir kere bir oyuncunun koçunun, yani koçu ekibinde olan birinin yorum yapması bana o oyuncunun maçına o da ters geliyor. Yani bence taraf tutan biri çünkü. Yani Paul Anacone'un yorumlarını ben çok severim bu arada. Benim sevdiğim bir 3-4 koç yorumcudan biri. Ama yani o oyuncunun zamanında Tony Nadal'ın Rafael Nadal maçlarına yorumculuk yapması gibi bir şey olur bu. Ne bileyim, ya da Carlos Moya'nın mesela.
Evet, yani, Carlos Moya'nın Rafa'yı şey yapışı gibi.
Evet, Paul Anacone tam Michael Russell oradaydı. Ana koçu da o. Evet. Ama Paul Anacone da onun koçu ekibinde olan biri. Yani bunu da bir fasulyeden bir konu olarak ortaya atayım dedim.
İyi oldu attın. Biz başka şeyden izlediğimiz için tabii öyle bir bilgi bende yok. Güzel oldu.
İkinci fasulye konu.
Evet.
Şimdi şeye gidiyorum. Evet. Ritme girdim Leda. hep bunu dikkat etmişimdir. Novak Djokovic Lacoste kıyafetle oynuyor. Evet. Asics ayakkabıyla oynuyor.
Evet, onu ben de hep görürüm. Evet. Aynı değil.
Hatta Lacoste'un ambasadörüdür. Yani Lacoste kıyafetlerin ambasadörüdür Djokovic. Lacoste'un tenis ayakkabıları da var şimdi. Yani ambasador bir oyuncuyu sponsor ediyorsa Lacoste, ben hep düşünmüşümdür. Neden Lacoste ayakkabı da giymiyor?
Ayakkabı hatta galiba o kadar iyi değil mi?
Galiba Medvedev Lacoste, yani biri Lacoste ayakkabı giyiyordu. Ben çok bu yakından izlemiyorum.
Sanıyorum Medvedev ya.
Evet. Yani çok çok da güzel bir ayakkabı modeli var Lacoste'un. Ama Lacoste'un ambasadörü olan Novak Djokovic Lacoste kıyafet giyiyor ama ayakkabı olarak Asics'i giyiyor. Tabii Asics'le ilk anlaşmayı yaptığında Djokovic sanırım 2017, 2016 ya da 2017 sanırım. ya da 17-18 seneleri. O sakatlık da geçiriyordu o sene. Asics'le anlaşma yaptığı zaman Lacoste daha henüz ayakkabı üretimine girmemişti ama planları vardı. Sonra 2021'de, yani Lacoste ayakkabı üretmeye başladıktan sonra 2021'de Asics, bu sefer tabii 2017-2018'deki bir formsuz bir Novak yok. Dağları tabii deviren bir Novak var. Hemen kontratı yeniledi. Uzun süreli çok yeni bir, tabii çok daha fazla para ödeyen para, eminim ki, bir kontrat yaptı Novak Djokovic'le 2021'de. Dolayısıyla Asics'te kalacak Novak. Ama yani Lacoste'un hiçbir hamlesi olmadı mı burada? Hani biz
ne
ambasador
kadar para
olarak adamı kullanıyorsak,
hiç bilmiyoruz.
Ayakkabınız da var ama bizim ambasadörümüz olan adam ayakkabımızı giymiyor.
Giymiyor.
Başka kıyafetimizi giyiyor ama ayakkabımızı giymiyor. Yani ambasador diyeceksen tepeden tırnağa o olması lazım.
Money Talks iyi bir konu. Money Talks, evet. Bir de tabii kaç yıllık o dediğin dönemde renewal yaparken ki, evet, şartlar
yani
önemli.
Çok da uzman olmadığım bir konu ama bu kafamı kurcalayan bir konu. Fasulyeden dediğim o yani.
Fasulyeden, evet. O zaman ben de yorum yapayım. Şimdi bu oyuncuların hep outfitlerine falan bakılıyor ya. Yalnız evet, Lacoste hakikaten gerçekten bence en şık çizgisi olan ekiplerden bir tanesi.
Sen
yani
Kermit yeşil rengini çok beğendin.
Ben
yani
o yeşile bayıldım. O Kermit tamam diyorsun ama o nasıl bir canlı yeşil.
Yo yo, nasıl, ben de Kermit derken başkalarının yani dalga geçenlerin kullandığını söylüyorum.
Aa,
yoksa
hiç duymamıştım. Değildi, evet. Bence Lacoste'un çizgileri hep çok şık. Novak'ı da hep çok güzel giydiriyorlar. Ben mesela Danil'de o kadar gözüme hiç çarpmıyor. Yani şeyde hep mesela güzel bir nar çiçeği kırmızısı da giydiriyorlardı Novak Djokovic'e. Böyle güzel, ona böyle parlak canlı hani şey alev alev renkler giydiriyorlar. Ben çok beğeniyorum vallahi Lacoste'u. Bazen Adidas'ın falan korkunç özellikle yaz sezonunda acayip şekilli şeyleri vardı. Onların yanında Lacoste böyle hani fasulyeden konuya ben de ekleyeyim. Gerçekten
klas kalıyor. Klas
çok klas
yani
kalıyordu. Evet. Ve o zaman final maçına geçiyoruz. Casper Ruud, Novak Djokovic. Benim bu maçla ilgili olarak tek bir çekincem vardı. Novak Djokovic'in hani dedik ya, yıl içinde toplamda zaten 11 tane turnuvası var. Şunun şurasında Amerika Açık falan da oynamamış. Yani bir Tel Aviv'le başka bir tane Astana mı, yalan olmasın, bir tane şeysi var, iki arada turnuvası var. Ondan sonra bu Fritz maçının bir tanesinde de gerçekten çok ciddi bir el titremesi. Bayağı böyle bir titredi yani ve acaba yorgunluk falan gibi diye düşünürken.
İki maçta oldu o, değil mi? Hem yarı final hem final maçında oldu.
Evet. Final maçında hani şeyde yorgunluk gibi algıladım. Hani maçın sonlarına doğru. Fakat bu maçta daha ikinci oyunlarda bir şöyle havluyu kapatırken elleri titreyince hani gerçekten ben şey açısından tedirgin oldum. Bir hani ciddi bir hastalık olmasın. Çünkü daha maçın başı yani Novak Djokovic iki oyun sonrasında böyle eli kolu titriyecek bir ne kadar maç eksiği olursa olsun ya da yani az turnuva oynarsa oynasın, öyle bir şey yok, daha ikişer oyun oynanmış. Bir o beni tedirgin etmişti ama dediğin gibi yani Casper Ruud'un o backhand kanadı onu bu şeyde özellikle yaktı bence bu maçta.
Evet.
Ve Novak
bu maçta
Djokovic
yani,
gerçekten müthiş bir klas, müthiş bir başarı örneği 7-5-6-3 kazandı. Ben sana bırakacağım sözü, yani nasıl değerlendirirsin final maçıyla ilgili söylemek istediklerin olursa diye.
Evet yani bir film seyredersin, kalite bir filmdir ama senaryosunu bilirsin, nasıl biteceğini de bilirsin. O şekilde biraz izledim ben maçı. Hı-hı. Özellikle ilk setten sonra, ikinci set başladı. Zaten erken break'i de aldı, hı-hı, Novak. Yani o senaryo orada yazılmıştı. Ruud çok iyi oyuncu olmasına rağmen Novak'ın geriden işleyen makinesine, yani geriden steady bir şekilde devamlı köşelere hızlı agresif de oynadı Novak bu arada. Hani hep çok top çeviriyor, çok iyi defansı var Novak'ın diyoruz, agresif de oynadı, her türlü oyunu oynayabiliyor. Belliydi maçın hangi sona doğru gittiği, belliydi. Yine de güzel maç oldu. Ben zevk aldım. Oynanan puanlardan zevk aldım. Evet. Evet, Casper Ruud'un demin bahsettiğimiz backhand zaafı biraz ortaya çıktı. Ve Novak Djokovic de kazandı. Eda, Novak Djokovic dünyanın en iyi oyuncusu diyebilir miyiz?
Diyemeyiz.
Şu anda. Diyemiyor muyuz?
Ama ben bunu biliyorum. Bana şey olur.
Peki 5 tane elit oyuncuyu yendi. Şu anda dünyanın en iyi oyuncusu diyemeyeceğiz mi?
Bu hafta Mert'cim, bu hafta en iyi oyuncusu.
Novak da senin gibi dedi. Şimdi demedi Stefanos Tsitsipas'ın.
Şey aldım ben, biliyordum cevabı.
Tsitsipas'ın maç sonrası basın toplantısı olgunluğunda da işte karşı tarafı aşağı falanlardan dem vurduk.
Evet. Şimdi,
şimdi Novak
bir tane
Djokovic
iyi
de
örneği
ekstremin
verelim
diğer
şimdi.
noktası. Evet. Novak Djokovic de ekstremin diğer noktası. Maç sonrası basın toplantısında galiba birisi dedi. İşte bu hafta 5 tane namağlup, 5 tane en iyi oyuncuyu yendin.
Sen
Dünyanın
dünyanın
bir
en iyi
numarası,
oyuncusu.
dünyanın en iyi
En
oyuncusu.
iyi
Sen,
oyuncusu.
sen evet dedi ki galiba bir numarası, sen aslında dünyanın bir numarası sen değil misin diye geldi soru. Dedi ki hayır ben 5 numarayım dedi. Bu hafta dünyanın en iyi oyuncusuydum dedi.
Evet.
Ama dedi Alcaraz'ın, Carlos'un bu sene boyunca gösterdiği başarıyı kesinlikle küçümseyemeyiz dedi.
Bak
Bir numara
işte.
o dedi.
Bak 35
Ya bu
yaşında 25
doğru da
yıllık
olmayabilir,
kariyer.
olur veya olmaz. Ne kadar güzel bir laf yani.
Müthiş, yok okudum ben de bunu. Doğru bu. Bu öyle bir
Kendisinin de bu hafta en
soruldu.
iyi oyuncu olduğunu da kabul ediyor. En iyi oyuncu bendim
Evet
bu hafta
doğru. Bu
diyor.
çünkü bu hafta gerçekten namağlup bir şekilde. Ve 5 tane yani bu zaten sezon sonu ya, o prestij işte, bu 1500 puan boşuna değil. Elite 8. Yani en
Tabii.
iyi 8 geliyor buraya. Ve yani 35 yaşındasın, böyle bir kariyerin var, 21 Grand Slam'ın var, sen tutmuşsun gelmişsin burada 6. kere kazanmışsın ve diyorsun ki yok Carlos Alcaraz bir numara, ben bu hafta bunu başardım diyorsun. Yani şimdi
Ben
bu
bu hafta en iyi
mantık,
oyuncuydum
en
diyor yeryüzünde
oyuncuydum
ama
diyor, ben
diyor. Evet.
evet ama Carlos Alcaraz bir numara ve onu işte şey yapamayız diyor. Yani onun bütün bu sezonda yaptıklarını, işte gerçekten bir mantık felsefe farkı çok çok önemli. Bir an evvel bu genç oyuncuların ve işte yaşlanmaya başlayan oyuncuların bunları örnek alması dileğiyle. Ve burada bir küçük not, Casper Ruud. Yani bu kadar mı bir oyuncu centilmen olur? Bir tane böyle bir falso açıklama, böyle absürt bir tavır, gıcık bir
Evet.
mimik, hiçbir şey yok. Ben zaten kalbimi şeyde kazanmıştı. Bu Roland Garros'ta Songa ile oynadığı maç, Songa'nın son maçı, emekli oluyor, orada onu yendi. Ya konuşmuşuzdur gene şeyde arkadaşlar. Yani düşün bak, bütün Stade Fransız Songa, hani ne kadar sevilen bir oyuncu. Kaç yıllık mazisi var hepimizin şeyinde. Ve sen de nihayetinde kendini gösteriyorsun o turnuvada. Puan kazandığında bile asla bir abartılı, hani şöyle böyle falan, hiç öyle bir şey yok. Maç sonu tebrik ettiler. Dedi ki bugünün konusu ben değilim. Maçı kazandığım için mutluyum ama bugün Songa gibi büyük, önemli, hepimize örnek olmuş bir isim
Evet.
şey yapıyor dedi. Orada benim kalbim bir kazanmıştı. O günden bugüne de bir maç şeylerini hiç kaçırmıyorum. Yani ne bir absürt bir yorum, ne bir küçümseme, ne bir böyle
Sırf
bir
bu
şey.
sebepten ilk 5'te uzun süre kalmasını ben istiyorum. Sırf bu
Yani
sebepten bak. Evet.
gerçekten bayıldım ya. Budur, sportmenlik budur. Ve bak burada maç sonu dedi ki Nova'ya döndü. Sen bu sene çok zorluklar yaşadın. Ama ben sana şapka çıkartıyorum. Bu şeyi nasıl döndürdün ve bu şeyi kazandın dedi, bu kupayı. Yani inanılmaz bir gerçekten centilmenlik, sportmen bir ruh, bir olgunluk
Evet.
var. Casper Ruud'u ben de gerçekten karakter olarak çok seviyorum. Ben de kredisi çok yüksek. Yani biraz işte örnekler böyle olursa zaten oyun yüksek işte. Nihayetinde finalist bir oyuncu bu da. Kendi
Tabii.
ekibiyle oturacak, teknik tarafta tartışacaklar. Nasıl geliştirecek kendini konuşacak ama bu
Mükemmel de
içsel,
bir sezon geçirdi.
değil mi?
Yani
Harika bir
evet,
sezon
tabii.
geçirdi. Yani şimdi şöyle deniyor. Hani Alcaraz'a Amerika Açık'ta yenildi. Nadal'a şeyde yenildi. Masters'ların birinde de yenildi. Kime yenildi? Onu şu an hatırlamamakla beraber.
Rune'ye yenil mi?
Rune'ye
Ben de
mi yenildi? İşte
hatırlayamadım. Evet.
hatırlayamıyorum şu an ama Masters'ların birinde de finalde gitti. Burada da yenildi. İşte bir şeyi atlayamıyor deniyor. Evet doğru, ama işte buraya geliyor. Ve buraya bu karakterle gelmek de çok büyük bir mesele.
Tabii.
O yüzden şeyi göstereyim bir de, bakın size şunu da o esnada göstereyim arkadaşlar. Şurada puanlar da güzel. Yani burada bakın, şurayı da bir artı yapayım. Çok güzel puan aldı. Yani 800
Tabii.
puan aldı. 2 milyon 156 bin 300 dolar, 600 dolar da o kazandı yani. Burada şu para
Tabii.
ödülleri, bir de bu şeyin en yükseği gerçekten, bir turnuva başında da dedik ya Novak Djokovic'in aldığı en yüksek rakam diye. Ve şey sonu, ben bu paylaşımları da çok seviyorum. Size göstereyim. Şurada oğluyla Stefan, artık çocuklar büyüdü. Novak Djokovic'in benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı dediği çocukları, bu çocuklarla
Harika.
olan şeyler çok güzel, çok hoşuma gidiyor benim. İki çocuk da böyle koşuyor. Bir de başka bir çocuk var. Muhtemelen o da ya bir kuzen ya bir aile dostunun. Böyle çocukların o masum sevinçleri, böyle bir zıplayışları falan acayip. Burada da Kasper'le.
Bu da bir
Gerçekten.
motivasyon Eda. Çünkü bu çocukların
Değil mi?
hatırlayabileceği yaşlara
Yaş
geliyor artık.
geldi.
Yani ileride hatırlayabilirler bu anları
Evet.
yani.
Çok miniklerdi. Hatırlayamıyorlardı ama şimdi büyük. Yani en azından Stefan daha herhalde 7 falan var. 7-8. Ve tabii ki Novak Djokovic'in o İtalyanca konuşmasından da bir bahsetmeden olmaz. Her ülkede bir kendi dilinde selamlıyor. Acayip
Evet,
bir
şimdi ben
yabancı dil zekası var.
İstanbul'a döndüğümde mahalleme giderken hani sokakta karşılaşıp benimle Türkçe konuşmaya başlarsa şaşırmayalım yani diyorsun. O kadar o
Kesinlikle.
hale geldi.
O öyle güzel bir, gerçekten
Evet.
acayip bir muazzam bir dil yeteneği de var. Böyle
Felaket.
güzel bir şekilde Novak Djokovic de kapadı. Bu
Eda,
arada
son bir soru sana. Hani pardon,
pardon.
sen bitir
Şunu da
sözü.
söyleyeyim. Biz bunu söylemeyi
Hı.
unuttuk. Geçen programda konuşuyorduk. Kesinleşti. Novak Djokovic Avustralya Açık'ta oynayacak. Yani o 3 yıllık vizesinin sıkıntısı kalktı. Bu da
Harika
tabii
bir hafta
ki
geçirdi hakikaten.
ve müthiş oldu. Yani vize sorunu
Evet.
kalktı. Parayı aldı. Kupayı kazandı. Çocuklar, aile, mutlu seyirci. Gerçekten güzel haberlerle yeni sezona inşallah girecek. Benim böyleydi.
Evet Eda, şimdi bu Nadal sakatlığını atlattım umarım. Ve
İnşallah.
güzel bir şekilde hazırlanacak. İşte burada maçta 3 tane maç oynadı. Güzel bir şekilde hazırlanacak. Avustralya'ya oynayacak. Avustralya ve Roland Garros'ta son kazanan turnuvayı, onları korumaya çalışacak. Novak Djokovic işte bildiğimiz gibi dünyanın en iyi oyuncusu olarak bu sezonu kapadı. En azından şu bitişte. Büyük bir ihtimalle Avustralya açığa favori olarak girecek. 2020'de onların dışında da onlarla savaşacak olan bir 7-8 kişilik bir grup var. İşte
Evet.
Ruud gibi, Alcaraz gibi,
Alcaraz.
işte gördüğümüz gibi Medvedev'inden
Nedir?
tut, Ojeda Aliassime'den tut, bildiğimiz isimler. Bu 2023 senesi için ilk defa ciddi bir şekilde, çünkü hala ben Nadal'la Djokovic'i önde görüyorum.
Ben de öyle görüyorum.
Diğerleri yani 2023 senesi için ilk defa ciddi bir şekilde hani kaleyi korumaya çalışan yaşlılar ve tecrübeli grubuna karşı kaleyi kuşatmaya gelen bir
Gençler
sürü
var.
aktif, genç, dinamik, enerjik gençler var. Bu düellonun yaşanacağı gerçek bir sene olacak bu, ilk defa bence 2023. Federer de keşke olsaydı ama o yok,
Canım.
bıraktı.
Evet.
Mühim değil. Ama bu 2022'de bunu tam yaşayamadık. Çünkü Novak oynayamadı her turnuvayı. Nadal da sakatlandı belli bir süre sonra. Şimdi 2023 senesi Nadal ve Djokovic gençlere karşı gibi bir senaryo çıkabilir ortaya.
Çıksın.
Ben çok heyecanlıyım
Old
2023
is
senesi
but
için.
goldies diyorum ben.
Aynen öyle.
Yaşlıların tarafındayım. Ben şimdiden söylüyorum.
Bir de soru işaretleri de var. Yani burada Andy Murray veya Dominic Thiem gibi oyuncular ne gibi bir varlık gösterecek? Wawrinka gibi oyuncular.
Seni de
Onlar da var
bekliyoruz.
yani.
Gözümüz yollarda, yaşlı gözlerimiz.
Hani onlar da böyle Nadal'la Djokovic'in etrafına şöyle bir armada gibi dizilirler mi? Hani onları da biz de korumak istiyoruz falan gibilerden. Bu genç gelen ekip çok sağlam geliyor yalnız. Yani
Evet.
hakikaten sağlam geliyorlar. Bakalım.
Korkusuzlar da böyle. Hem
Evet.
korkusuzlar hem enerjikler. Bizimkiler geldi 35-36 yaşına. Çocuklar
Evet.
21-22 yaşında ama dediğim gibi ben yaşlıların tarafındayım. Şimdi ben söyleyeyim. Kim
Evet.
gelirse, kim yaşlının tarafını onu tutarım. Old is
Doğru.
but gold is diyerekten. Ekleyeceğim bir şey var mı turnuvayla alakalı?
Hayır, yok.
Hayır, yoksa o zaman şimdi teşekkür kısmına geçmek gerekir. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bu bizim son programımız. Yani 2022'yi kapatıyoruz. O yüzden ben önce Mert'cim sana çok teşekkür ederim. Bütün bir sezon boyunca yani o kadar şimdi de Şarm El Şeyh'te yani Mısır'da arkadaşlar. Yani ben senin kadar bu kadar seyahat edip ve bu şeyleri aksatmayan başka bir insan olsa yapamazdı
Evet.
diyorum. O yüzden bir öncelikle bu profesyonelliğin için çok teşekkür ederim. Yani biz burada
Sağ ol.
homemade yapıyoruz ama şeyimiz profesyonel arkadaşlar, bakış açımız gerçekten bir disiplinle ve bunda senin payın büyük çünkü hep bir fırsatı yarattın. Seninle tenis konuşmak her zaman büyük bir keyif, keyfin
Teşekkürler.
yanında büyük bir şans. Yani çünkü senden o yorumları, analizleri dinleyip öğrenecek çok şey var. Zaten herhalde dinleyen, izleyen herkes de benimle aynı fikirdedir. O yüzden bu keyif ve şans için sana çok teşekkür ederim. Bence harika,
Çok
güzel bir
sağ
yıl
olun.
oldu. İyi bir
Ne
yıl
mutlu bana.
geçirdiğimizi düşünüyorum. Ondan sonra ve arkadaşlar size de teşekkür ederiz. Yani elimizden geldiğince dediğim gibi biz zaten bitniklerle Grand Slam'ları yaptığımız için arada böyle nadir bir iki tane kaçırdık. kaçırmadık. Ondan sonra keyif aldığımız için yapıyoruz. Biz hani mutlu mesut yapıyoruz. İnşallah siz de bizimle keyifle dinliyorsunuzdur. Abone Eda, olan, destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum.
Sen şimdi hemen lafı kaparsın çünkü şey yapmadan. Ben de sana teşekkür ederim her zaman olduğu için. Yani bu sohbeti veya bu tenis yorumlarını bu ciddi şekilde de bir nevi yapmaya çalışıyoruz programı. Senden daha iyi partner düşünemiyorum.
Çok teşekkür ederim. Karşılıklı tamam, duygularımız. O yüzden herkese çok teşekkürler.
Dinleyenlere de çok teşekkürler.
Evet.
Ve yorum yapan, devamlı yorum yapan arkadaşlar var. Onlara evet. Da sağ olsunlar.
Bizim öyle küçük bir grup arkadaş şeyimiz var. Bir kitlesi var yani kanalımızın da. Orada sürekli yorum yapan, bizi destekleyen, paylaşan, herkese abone olan, herkese çok teşekkür ederim. Dediğim gibi 2022'yi kapattık. 2023'te yani herhalde şöyle ocağın 10'u gibi falan çünkü 16'sında mı başlıyor yalan olmasın öyle bir durumlar söz konusu Avustralya açık 16'sı diye aklımda
yani
kalmış.
Evet, arada çok önemli bir şey olmazsa eser bir program mi? Yapmamız çok, gereken Avustralya açıkta
buluşacağız. Kura'yla buluşacağız. Mesela geçen sene Avustralya açığa Djokovic alınamıyordu. O yüzden o absürt bir şeydi. O yüzden bir önden program yapmıştık. Yoksa kura videosu Avustralya açıkla başlayacağız Ocak ayında. Böyle bir yaklaşık 1-1,5 aylık bir aramız olacak. Çünkü sezon bitti. Size de bu süreç içinde çok yani bu bizimle olduğunuz için bu yıl çok teşekkür ediyoruz Mert'cim sana da. Ayla şimdi orada turnuvadasın. Yarınki maçta da başarılar dilerim size. Herkese çok teşekkür ediyorum. O zaman 2023 sezonunda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Müzik